Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 25. ayrım. Suskun baktı bir süre. Gülümseme dağılmıştı yüzünde. Sana bir şey söyleyeceğim, dedi. Duymamış olacaksın ama söz ver. Pervin'in gizemli bakışına ne anlam vereceğini bilemeden başını salladı Gündüz. Söz. Sinirli bir gülümsemeyle birden sözü çevirdi Pervin. İstersen duymuş ol, dedi. Seniye sana vurgun. Gündüz bakıp kaldı bir, gülmeye vurdu beceriksizce. Şaka. Gözleri üstündeydi Pervin'in. Düşlerine giren erkekmişsin sen. Alaya vurur gibi söylemişti ya, şakaya da benzemiyordu. Toparlandı Gündüz. Akıllı birine benzemiyordu zaten, dedi. Üstündeki baskıdan kurtulmak ister gibi kalkıp dolaşmaya başladı ağır ağır. Pervin daha da bastırdı. Hiç de değil, dedi. Öyle akıllı kızdır ki o. Duraladı bir, sonra mırıldanır gibi. Bilmiyorum ne halt edeceğim, dedi. Duyarsa. Eni konu kaygılanıyor bu kız. Ses çıkarmadan gelip yerine oturdu Gündüz. İşin bu yanını niye düşünmediğine şaştı. Gizli sürüp gitmeyecek miydi ilişkileri? Niye? Ne güne kadar? Bu kız açıklanmasını ister. Benden bir şeyler bekliyor. Ürktü. Niye duysun, dedi. İkimizi ilgilendiren bir şey bu. Başkalarının bilmesi beni de tedirgin eder. Hiç ses çıkarmadı Pervin. Bir süre öylece kaldılar. Başka ne diyeyim? Bir dalgınlıktan uyanır gibi kalktılar. Sabah erken uyanıp düzeltmeler yapacağım, dedi Gündüz. Çabucak toparlanıp çıktılar evden. Şişli'de buldukları dolmuştan Elma Dağ'da indi Gündüz. Pervin eve kadar götürmesine karşı çıkmış, yalnız gitmeyi yeğlemişti. Kırgınlık falan yoktu bakışlarında. Avucuna bıraktığı sıcak ellerinde de. Niye olsun? O akşam yatağa uzandığında ertesi, daha ertesi günler kızın o sımsıcak ellerini minicik bir yürek gibi hep avuçlarında duydu. Birkaç kez dayanılmaz istekle gazetede telefona baktı, tuttu kendini. Nedenini tam bilemediği bir çekingenlikle diretiyordu. O da aramamıştı. Vicdan azabıyla boğuşuyordur salak Seniye'ye karşı. Üçüncü cumaydı. Biraz da kaygıyla telefona bakıyordu ki Refik girdi gülerek. Bir reklam filmi için gelmiş Cağaloğlu'na. Uğramış. Buluşup bir gözden geçirsek mi senaryoyu? Olur. Yarın. Yarın stüdyoda işi varmış. Pazar akşamı Refikler'de buluşmak için sözleştiler. Bu ara çekinerek evdekileri sordu Gündüz. Herkes iyiymiş. Pervin de iyiymiş. Düzeltmelere döndüğünde bir haberle duraladı. KDD'nin yarınki yürüyüşü için izin almış yöneticileri. Yürüyüş yolunu nereden Taksim'e çıkılacağını da veriyordu. Öyle ya, cumartesi demişti Pervin. Ertesi günü sabırsızlıkla bekledi. Sabah geç kalkıp oyalandı evde. Öğle yemeğini Taksim'de bir büfede atıştırdıktan sonra Taksim gezisinde parkta dolanıp durdu uzunca süre. Banklarda oturdu, dökülmüş yaprakları çiğnedi iç yollardaki. Parçalı bulutlar arasında görünüp kaybolan güneşe baktı. Pabuçlarını boyattı çevresinde dolanıp duran şipşirin bir oğlana. Serindi hava, tam yürüme havası, mutluluk vardı içinde. Üçü geçiyordu. Park otele doğru yürüdü. Biraz da oralarda dolandı. Evecenlikle doluydu içi. Biraz sonra dövizler pankartlarla gümüş suyundan göründüler. Trafik kesilmiş, polis araçları yolları açıp köşeleri tutmaya başlamıştı. Oldukça kalabalık bir yığın sessizce yaklaşıyordu. İşçi kadınlar, aydın ya da ev kadını görümlüler, yaşlılar, gençler, bazılarının yanında çocukları, çeşitli katmanlardan geldikleri giyim kuşamlarıyla belli olan kadınlar önünden geçmeye başlamışlardı. Gündüz yaya kaldırımının kıyısında bir apartman basamağına çıkmış, dövizlere, pankartlara filan bakmadan tanıdık yüzler aranıyordu. Yüreği sevinç dolu bir evecenlikle çarparak, dondu kaldı birden. Değildir. O. Bir duraklamadan sonra indi basamaktan, gözlerini dikip bir iki adım attı, yürüyen kalabalığın yanı sıra. Kuşkusu kalmamıştı. Oydu. Feriha'ydı. O görmemiş olmalıydı. Ne yapacağını, ne diyeceğini, giderek ne düşüneceğini bilmemenin umarsızlığıyla çarpılıp kalmış gibiydi. Gülümseyerek geçen Pervin'le toparlandı. Yanında o kara gözlüklü de Seniye mi? Kim olursa olsun. polisin karısıyla birlikte yürüyor aptallar. İkinci bölüm 10. Merdivenleri ağır ağır çıkarken kulakları uğulduyordu Zühtü Bey'in. Altta genel kurulun yapıldığı salondaki gürültüler yukarıya sokağa taşıyordu. Birbirlerini yiyorlar, yesinler. Allah tümünün belasını versin. Sokaklarda da birbirlerini vuru vuru veriyorlar. Nasıl düştük bu duruma? Bütün suç İsmet Paşa'da. 46'dan başlıyor bu iş. Particilik nesine bu ülkenin? Balkanlar bu yüzden gitti elimizden. Bir de ortanın solunu yumurtladı. Bunadıydı demek. Al sana ortanın solu. Komünistlik kol geziyor. O da perişan oldu ya. Kuş kaçtı bir kez. Bülent diye dünkü oğlana kaptırdı koca partiyi. Sinemanın önüne çıkınca derin bir soluk aldı. Bu Marmara sinemasının yapılışını biliyordu. Savaş yıllarında. Beyazıt alanına baktı. Solda medrese, şimdi belediye kitaplığı mı diyorlar. Arkadaşım da eczacılık fakültesi. Eski askeri tıbbiye. Üniversite rektör evi, kapısı, sağdaki benzeri yapı. Eskiden Türkiyat Enstitüsü derlerdi. Şimdi ne var orada? Beyazıt Camii, ağaçlar. O ağaçların orada çöplük, küllük kahveleri vardı. Arada Emin Mahir lokantası. Tramvaylar alanı dolanırdı. Kocaman salkım söğütler vardı yukarıda. Solda sıra çınarlar. Havuz vardı. Alanın da içine sıçtılar. İndir bindir kaç kez yıkıp bozdular. Niye bizim işler böyle? Gün günden kötüye götürüyoruz her şeyi. Hem de yapacağız diye bozuyoruz. Sinema merdivenlerinin solunda set üstündeki yeşilliklere örtülü kahveye baktı. Girip bir akşam kahvesi içmek geldi içinden. Anımsadı. Burası sağcı komandoların kahvesi demişlerdi. Olsun. Bana ne? Vatanseverliğin adını böyle bokluyorlar belki. Gene de gitmek gelmedi içinden. Hiçbir şeye bulaşmak istemiyordu. Kimilerine faşist diyorlardı genel kurulda. Yönetimi ellerinde tutmak için bu komandolarla bağlı çalışırlarmış. Geçen genel kurulda da bir sürü tipsiz herifi doldurmuşlardı salona. Onu da bunlar yapmış. Bir eczacıyı da kaçırmışlar dendi sonradan. Peki bunlar ne ister, ötekiler ne ister? Doğru dürüst ayıramıyordu. Ayırsa da hangi yanı tutması gerekli, onu ayıramıyordu açık seçik. Son bir yıldır Fuat'ın anlattığı şeyler, verdiği örnekler, hele kılı kırk yaran titizlikteki dürüst, namuslu tutumu, davranışı değiştirmek değil de kimi şeyleri bulandırmıştı kafasında. Bir iki takıştılar bayağı. En çok da geçmişten söz edilince bozuluyordu. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanlara, Hitler'e olan bağlılığı, sevgisi suçmuş sanki. Savaştan sonra kendi gibi düşünen çoğu kimsenin döndüğünü, Hitler'e sövüp saydığını anımsıyordu. O da ağırına gitmişti. Hitler belki deli meli, şu bu ama yurtseverdi. Almanya'yı yüceltmek için yaptı ne yaptıysa. Sonunu getiremedi. Baştan iyi gidiyordu. Kış yıktı adamı, Rus kışı. Yok, öyle değilmiş. Faşist olduğu için yıkılmış herif. Kafalarına takmışlar bir kez. Tarihin akışına ters düşmüş de ondan gitmiş. Neymiş tarihin akışı? Kurnaz oğlan Fuat artık girmiyor o tartışmalara. Hepsi solcu hergelilerin. Solcu sözüne de alıştık. Eskiden böyle miydi? Nesine alışacağım? Allah belalarını versin. Din, iman, aile, namus dümdüz pezevenklerde. Ondan sonrası bolşeviklik zaten. Ne ana ne baba ne kardeş. Allah sonumuzu hayretsin. Ah, hükümet hükümet değil. Heriflerin şu salonda bağırıp çağırmalarını görünce insan diyor. Hadi Allah belalarını versin. Adımızı faşiste çıkarır bunlar. Bizim Fuat'ı al. Söyledikleri doğru. Olacak şey mi bakanlığın yediği nane? İlaca vur zam mı? Endüstriciyi zengin et. Eczacı payının yüzdesinde aşağı indir. İlaç pahalı, halk alamaz. Eczanenin payı bir de öyle düşsün. İyi. Ama öte yandan ne diyor herif? İlaç endüstrisine devlet el koymalıymış. İnsan sağlığıymış bu. Özel fabrikacılar dışarıya sömürtüyorlarmış bir de. Yurdumuz için zararlıymış filan. Doğru belki. Ama sonu şuraya gidiyor bu sözün. Bu meslek kurtulmaz nasıl olsa. Devlet eczaneleri de alsın. Komünistlik değil mi bu? Eşşoğlu eşekler. Sonunda karıları da bölüşürler. Yüzüne kan yürümüş gibiydi. Dönüp salona ağzına geleni saymak geçti içinden. Tuttu kendini. Kime söveceksin? Hangi yana? Hangi birine? Eğilip merdiven basamağının kıyıcığına ilişti. Korkmuştu. Cebinden çıkarıp bir minicik hap attı ağzına. İçeriden gelen sesler tam bir gürültüye, itiş, kakış, belki de dövüş seslerine dönüşmüştü. Birini mi dövüyorlar? İnip bakmak geliyordu içinden. Gene tuttu kendini. Dayanamam, kötülük mötülük gelir üstüme. Sağlığım iyi gerçi, kaygılanacak bir şey yok ama. Birileri çıkıp yukarı doğru koşuşturdu merdivenlerden. Birileri indi. Daha çok gençler, basından kişiler gibi. Sabah Fuat'la gelmişlerdi. Bir ara Pervin'le Emine'yi gördü, yitirdi. Gittiler belki. Fuat başkanlık divanına seçildi. İçeride o, çıkamaz. Bir arabaya atlayıp gitmeli mi? Aşağıdan birisi göründü merdivenlerde. Yaşlıca biri. Fötr şapkasını başına oturtup ağır ağır çıkmaya başladı. Zühtü Bey'e bakıyordu gülümseyerek. Anımsadı. Sabah tanıtmıştı Fuat. Bilmem ne abi diyerek. Adını da unuttuk herifin. Kafa kalmadı ki. Doktor, ilaç sanayicisi demişti. Önceki sıradaydı. Demek o da dayanamadı. Kalktı Zühtü Bey. Adam aynı dostça gülümsemeyle yaklaştı. Siz de yoruldunuz değil mi beyefendi? Dedi. Elini dostça uzatıp sıkarken kalkmasına yardımcı oldu Zühtü Bey'in. Kalın, kara çerçevil gözlüklerinin altında ışıldayan gözleri hep gülüyor gibiydi. Kalktı toparlandı Zühtü Bey. Ellerini umarsızlıkla şöyle bir açıp. Vallahi bilmem ki, dedi. Sonunu da getiremedi. Kalıyor musunuz siz? Bir duraladı. Yo, dedi Zühtü Bey. Ben de gideceğim. Seçimlere geçiyorlar. Allah tümünün belasını versin. Daha ölçülü gülümsedi adam. Buyurun isterseniz çıkalım, dedi. Adamın arabası varmış. Arka sokaktaki Murat arabaya yürürlerken konuşmadılar pek. Adam girip kapıyı açtı. Zühtü Bey'i aldı yanına. Öne arkaya bir iki devinimden sonra sokağa sapıp Beyazıt'a çıktı. Çarşı kapıya doğru sürdü. Sormadım ama yukarıda oturuyorsunuz sanırım. Ben Taksim'e çıkıyorum. Neydi bu adamın adı? Dönüp şöyle bir baktı Zühtü Bey. Bir şeyler söylemek istiyor, bulamıyordu. Adam anlamış gibi açtı hemen. Bu gençleri pek seviyormuş. Fuat'ın babasını tanırmış. Çok önemli şeylere parmak basıyormuş bu çocuklar. Sessizce dinliyordu Zühtü Bey. Bu da onlardan. Başka ne olacaktı? Fuat'ın adamı sana tanıştırmasından belli değil miydi? Peki bu ilaç sanayicisi? Durmadan anlatıyordu adam. İlaçlar çok pahalıymış. Soygun yapıyorlarmış ilaç firmaları. Yerlisi de yabancısı da. Dur demek gerekliymiş bunlara. Aslında bunlar bütün dünyada giderek ileri ülkelerde bile halkı soymak için tıpkı Fuat'ın ağzı. İlgisi şaşkınlığıyla artıyordu Zühtü Bey'in. Siz ilaç sanayicisi değil misiniz? Zühtü Bey'in ağzından kaçar gibi söyleniverdiklerine ağırca başını salladı adam. Sanayiciyim, dedi. Bir sessizlikle geçiyorlardı köprüyü. Kalın bir vapur düdüğüyle uyanır gibi. Hırsız değilim, dedi adam. Ötekiler hırsız demek. Bağışlayın, dedi Zühtü Bey. Hangi firmaydı sizinki? Necati Bey caddesine dönüyorlardı Karaköy'den. Sollayan bir arabaya takılmış gibi duralayıp Zühtü Bey'e döndü adam. Asıl büyük firmayı yeni kuruyoruz, dedi. Bir küçük firmayız daha. Sözünü ettiği birkaç ilaç anımsadı Zühtü Bey. Çok yeni bunlar. Bir sessizlikten sonra adam aldı gene. Çoğu dalaverelerle savaşmak için kuruyorlarmış. Çeşitli ilaç ortaklıklarında, fabrikalarda görüp geçirdiği denemeler, edindiği bilgilerle yola çıkacaklarmış. Çıkın bakalım. Öyle pek bastırarak konuşmuyordu ya, güvenli görünüyordu. Tam da dinlemiyordu Zühtü Bey. Boğaz'da gemiler, Üsküdar araba vapuru. Kabataş'ı geçip Dolmabahçe'den yukarıya kıvrılırken dönüp baktı adam. İşiniz yoksa çağrılı mı olun bu akşam, dedi. Daha ayrıntılı konuşuruz. Bir doktor arkadaş var. Onları alacağım. Taksim'den. Masa ayırttım. Rejans'ta bir şeyler yiyeceğiz. Duralayıp kaldı Zühtü Bey. Beklenmedik önerinin çekici gelmesine şaşmıştı biraz da. Nereye gidecektin ki? Bilmem, dedi yavaşça. Daha bir yakın baktı adam. İyi dedi. O ki yok ki bir şeyiniz, sözünüz filan. Sizinkiler de düşer geç vakit. Seçimlerin sonucunu da öğreniriz. Fuat sizden çok sık söz eder. Doktor Sungur da çok yakınım benim. Karısı, bir dostları var. Gümüş suyundan alacağız onları. Olmuş bitmişti. Ses çıkarmadı Zühtü Bey. Onun adı Doktor Sungur'da. Senin adın neydi? Doktor. Gümüş suyunda kapıcıyla çağırttıkları Doktor Sungurlar gelip de bağışlayın Ramizciğim beklettik diye arabanın arkasına doluştuklarında öğrendi. Daha doğrusu anımsadı adamın adını. Şöyle bir tanıştırdı Zühtü Bey'i gelenlere Doktor Ramiz. Doktor Sungur genel kurulu sordu. Epey kavgalı oldu ya, iyi gidiyordu dedi Doktor Ramiz. Seçimler başlayınca çıktık. Kadınlar Sungur'un genç, güzelce karısıyla daha yaşlı bir kadın dostları olaya ilgilerini sessiz kalmakla gösteriyor gibiydiler. Sungur'un karısı hanımefendiyi sordu Doktor Ramiz'e. Ankara'ya, kızının yanına gitmiş. İyiymişler. Bu doktor ben yaşta filan. Aynı yıllarda üniversitedeydik belki de. Soracağım. Biraz garip bir adam bu. Eve gidip de ne yapacaktım? Nazmiye'ye de gitmek gelmiyordu içinden. Sağlığım iyi belki. Eski gücüm yok gene de. Kütür kütür kadın ortada dolaşsın, ben de bakayım öyle. Başımıza bu da gelecekti demek. Rejansa girip de donatılmış bekleyen masaya oturduklarında Ramiz Bey bir kez de ayrıntılarıyla tanıtmak gerektiğini duydu masadakileri birbirlerine. Öteki kadın eski bir hukukçuymuş, Şemsa Hanım. Yargıtay'dan mı ayrılmış ne? Şimdi hukuk danışmanlığı yapıyormuş ticaret konularında. Doktor Sungur'un karısı Esin Hanım'ın bir akrabası filan. Pek hoşlanmazdı bu rejanstan Zühtü Bey. Gelişi sayılıydı. Her şeyinde Rus kokusu. Masadakiler vodka demişlerdi. Buranın özel sarı vodkası vardı. Zühtü Bey rakı dedi. Söze başlamak için sabırsızlanıyor gibiydi Doktor Ramiz. Mezeler gelmişti. Yemekler de söylenince tam karşısındaki Zühtü Bey'e gülümseyerek baktı Doktor Ramiz. Sizinle başka ortak arkadaşlarımız da var beyefendi dedi. Eczacı Haşmet vardır. Anımsadı Zühtü Bey. Hiç de sevmezdi. Haşmet Malatya'daymış şimdi. Ankara'da karşılaşmışlar geçenlerde. Öylece dinliyordu Zühtü Bey. Çok konuşkan bu adam. Haşmet beni sormuş buna. Nereden, nereye? Almanya'da birlikteydik Haşmet'le. Biraz şaşırmış gibi. Siz Almanya'da bulundunuz demek, dedi Zühtü Bey. Sizin ayrıldığınız sıra gelmişim. Haşmet'le oradan açıldı. Ramiz Bey'in konuşkanlığı masadakilerin dilinde açmıştı. Bir konuşmayan Zühtü Bey'di. O da sorulara daha uzunca yanıtlar veriyordu. Söz gelimi eczanesinin yeri sorulduğunda Esin Hanım sormuştu. Eczaneyi nasıl aldıklarını da ekledi. Hem de biraz uzunca. İstanbul'a nasıl geldiklerine de değinerek filan. İlk kadehler boşaldığında birbirlerini tanımış gibiydiler. Gene de bir çekingenlikle asıl söze girilemiyordu sanki. Daha doğrusu Doktor Ramiz'in kendisini çağırmasından bu yana hep bir bekleyiş içinde olan Zühtü Bey'e öyle geliyordu. İkinci kadehi bitirdiğinde bu tedirgin bekleyişte yerini bir akşam masasının tatlı söyleşisine bırakmıştı. Hoş insanlar bunlar. Yemekler de güzel, rakı da zıkkım. Ne gidiyor ya? Ben daha iki duble bu akşam. Doktor Ramiz kadehini kaldırıp herkesi içkiye kışkırtır gibi bir gülümseyişle sağa sola yükseltirken İşimiz güç bu ülkede dedi. Sevmek zor bu ülkeyi. Hadi sağlığınıza. Rastgele söylenmiş sözlere benzemiyordu bunlar. Yürekten bir yakınmanın sessizliği bastırmıştı. Zühtü Bey bile masaya çöktü çökecek kaygılı asık yüzü değiştirmenin yolunu aranıyordu ki Ramiz gülerek aldı. Bu ilaç işinde nerelerden geldim ben biliyor musunuz Zühtü Bey dedi. Nasıl bilsin Zühtü Bey? Nereden geldiğini bile bilmiyordu. 25. ayrımın sonu, sayfa 254, devamı 26. ayrımda.